tanu gyalchak baba tanu bize sonsuz yaşam verdi ve sonsuz bereket ve sonsuz görkem vermek için sözünü gönderdi ve söz beden olup geldi ve sözün gerçeğini gösterdi. Ve bu şekilde bizim iman etmemizi sağlıyor. Ve iman edebilmemiz için gerçekten Tanrı çalıştı. Biz bu şekilde büyük sevgiyi ve lütuf almış insanlarız. Siz ve ben sadece duygusal olarak şimdi iman hayatını sürdüremiyoruz. Tanrı'nın sözünü, Tanrı'nın sözüne olduğu gibi inanıyoruz. Ve Tanrı'nın Tanrı kendi söylediği gibi Tanrı sözünü yerine getiren Tanrı'nın vaadini yaşam olarak biz kabul ediyoruz. Biz iyice işitmemiz gerekiyor. Biz kendi duygumuz ya da inancımız değil, bu şekilde boş inanca inananlar gibi değil, Tanrı'nın bahi olmadan bu dünyadan kaynaklanan, bedenden kaynaklanan şeylerle biz kurtulmaya çalışmıyoruz. Siz ve ben neye inanıyoruz? Biz kurtuluş, günahından kurtuluş, cehennem ateşinden kurtuluş ve ölümden kurtuluş. Biz buna inanıyoruz. Ama bu iman Tanrı'nın sözüne dayanıyor. İsa Mesih hastaları iyileştirdi ve iki balık beş mucizeyi yaptı ve ondan sonra birçok kalabalık İsa Mesih'in ardından gittiler. Gerçekten birçok insan İsa Mesih'i sevdiler ama bir gün 3 yıl boyunca onu izlemiş olan kendi öğrencilerine daha derin bir şey anlatmaya çalıştı. Gerçek anlatmak için dedi ki ben doğrusunu anlatıyorum. Size doğrusunu söylüyorum dedi. Ben gökten gelmiş olan diri ekmeğim. Dolayısıyla siz beni yemeniz lazım ki sonsuz yaşam var, kanımı içmeniz lazım ki yaşam var diye söylediği zaman ansızın insanlar değiştiler. Ondan sonra dedi ki ben seni hiç anlamıyorum. Ne dediğini anlamıyorum. Nasıl insan başka insanı yiyebilir ve kanını içebilir? Ondan sonra bütün insanlar İsa'dan ayrıldılar. Onlar o güne kadar İsa Mesih'in yaptıklarını görerek çok ilginç diye düşündüler. Harika diye düşündüler. Bu yüzden ona saygı gösterdi ve onu izledi. Ama İsa Mesih bedenimi ye diye söylediği zaman herkes ayrıldı. Yuhanna 1:1'de ne demiş? Başlangıçtan önce Tanrı'nın sözü vardı diyor ve o söz Tanrı'yla birlikteydi ve o söz Tanrı'dır diye söylemişti. O sözle bütün dünya yaratıldı diyor ve o sözde bütün insanların ihtiyacı olduğu yaşam var dedi ve o sözünde Tanrı'nın görkemi var dedi. O söz beden olup aramıza geldi diyor. Ve biz onu görüyoruz. Gerçek bir lütuf bol oldu diye yazılmıştır. Dolayısıyla Tanrı'nın sözü Ama bu sözü sadece kulakla işitmemeliyiz. O sözü ye dedi. Yani bedenimi ye ve kanımı iç diye söylediği zaman anında insanlar, herkes çok şaştırlar ve İsa Mesih'ten ayrıldılar. İsa Mesih dedi ki, yaşam veren Lut'tur, beden yararsızdır diyor. Yani bedendeki herhangi bir duygu olsun, herhangi bir bedensel kutsallık ya da doğruluk yani olsun ya da kendi çabası yararsızdır diyor. Benim sözüm yaşamdır ve Lut'tur diyor. Yani benim sözü ruhsaldır anlamına geliyor. Benim sözüm yaşamdır. Siz de ayrılacak mısınız diyor. Yani 11 geri kalan 12 öğrencilerine sordu. Siz de ayrılacak mısınız dedi. Petrus dedi ki sonsuz yaşam burada. Biz nereye gideceğiz dedi. Yani o sonsuz yaşam söz burada varken biz bu sözden ayrılarak nereye gideceğiz diye söyledi. Ben bu söz buradayken imanımız bu söze dayanıyor. Yani bu sözün temelinin üstünde kurulur. Söz aracılığıyla bizde çalışan Tanrı'nın bütün işleri. Biz bunu kabul ediyoruz. Birçok insan güç almak ister. Çok dua ediyor ve hiç uyumadan sıkıntı çekiyor. Bu şekilde gayret ederek güç almıyoruz. Luka bir yerde ne demiş? Meryem söyledi ki ben nasıl, yani ben bir bakireyim, nasıl çocuk doğurabilirim diye söyledi. Olağanüstü şeyler nasıl olabilir diye söyledi. O zaman ne dedi? Tanrı'nın sözü sendedir diyor ve kutsal ruh seni örterse imkansız olan hiçbir şey yok dedi. Tanrı'nın sözü olmadığı için güçsüz kalıyor. Tanrı'nın sözü varsa ve kutsal ruh sana yardım ederse sen her şey yapabilirsiniz anlamına geliyor. Biz şimdi niçin imanımız yok? Tanrı'nın sözü olmadığı için, niçin güçsüz? Tanrı'nın sözü olmadığı için, niçin belti yok? Niçin güneş değil? Tanrı'nın sözü yok. Tanrı konuşuyor. Tanrı ve Tanrı'nın sözünü mutlaka yerine getirir. İbraniler 4:12'de de anlatıyor. Tanrı'nın sözü diri ve etkindir diyor. Geçmişte de yani o Tanrı'nın sözü her şeyi yarattı ve İsrail halkı Kızıldeniz'i geçirdi ve bu şekilde bugün de o söz etkindir. Siz ve ben Tanrı'nın sözünü kulakla işitmiyoruz. O söz etkindir. Sadece kulakla işitmiyoruz. O söz içimizde etkindir. Tanrı'nın sözü ruhumuzda etkin olması lazım. O söz gerçekten çalışması lazım. Hareketli olması lazım. Gerçekten Tanrı'nın sözü etkin midir? İçinizde gerçekten Tanrı'nın sözü etkin midir? Tanrı'nın sözü içimizde etkin olması lazım. Ama bugünlerdeki insanlar Tanrı'nın sözünü işitiyor ama o söz içinde etkin olmuyor. Bugün, dün, bugün, yarın ve sonsuza kadar aynı olan Tanrı'nın sözüdür. Her zaman etkindir Tanrı'nın sözü. O sözle bütün dünyayı yarattı ve o sözle bütün ileriyi açıyor ve bize verilen bağlarda mutlaka yerine getirir. Tanrı o sözünden ayrılarak hiçbir şey yapmaz. İsa kimdir? Tanrı'nın sözü beden olup gelmiş olandır ve gerçeği gösterendir. İnsanlar onu öldürdü ama Tanrı onu diriltti. O Tanrı'nın sözüdür. O Tanrı'yla birlikte yaratıcıdır. Tanrı, yani dünyaya, Tanrı'yı dünyaya gösterendir. Bu şekilde söz içimizde etkin olması lazım. Ama günümüzdeki insanlar acaba Tanrı'nın sözü onların içinde olmadığı için yoldan sapıyorlar ve çok zayıf oluyorlar. Dolayısıyla umutsuz kalıyorlar ve kilise hayatını sürdürüyor ama bedendeki duygusundan dolayı zaferli olamıyor ve yoldan sapıyorlar. Biz Tanrı'nın sözüyle bu sözü sonuna kadar korumalıyız ve bu sözüyle dayanmalıyız ve bu sözüyle sabır olmamız gerekiyor. Böyle insanlar kurtulacak diye kutsal kitap anlatıyor. Biz bedendeki duygusal bir şey değil, biz boş inanca inanan kişi değiliz. Biz Tanrı'nın bahini almış kişileriz ve bahine göre yaşayan kişileriz. Ama insanlar Tanrı'nın sözünü kolayca unutuyorlar, terk ediyorlar ve imanı reddediyorlar. Kendi almış olduğu lütufunu reddediyorlar. Niçin insan günahkardır? Bütün beden günah işliyorlar. Bütün beden bedendeki bedensel tutkusundan dolayı günah işliyorlar. Herkes günah işliyorlar ama o günahtan dolayı hiç kimse cehenneme atılmıyorlar. Sadece Adem'in işlediği o günahından dolayı cehenneme atılmak zorunda kaldı. Adem acaba cinah mı etti? Adem acaba cinayet mi işledi? Yani yalan mı söyledi ya da hırsızlık mı yaptı? Adem ne hata yapmıştır? Ahlaksal olarak ne kötü bir şey yapmış? İnsansal olarak ne sorun var? Ama Tanrı dedi ki, Tanrı yani iyi ve iyi ile kötü bilmen ağacından yeme dedi. Yersen öleceksin dedi. Ben sözümü işitmediğin zaman öleceksiniz diye Tanrı söyledi. Ama Adem Tanrı'nın sözünü yerine getirmedi ve o sözü terk etti. O yüzden onun ruhu öldü. Yani bu öz günah oluyor. Ondan dolayı cehennem ateşine atılmak zorunda kaldı. Bu günahkarı kurtarmak için hayvanın kanıyla olmuyor. Göklerdeki bütün melekler de yani onu kurtaramaz. Tanrı kendisi direkt kendi oğlunu göndermek lazım. O oğul kanını dökmesi lazım. Çarmıha gerilmesi lazım. Ve bizim yerimizde o ölmeden bizi kurtaramaz. Dolayısıyla İsa Mesih geldi ve kurtarıcı oldu. Bu şekilde Tanrı'nın sözü olmadığı için mahvoluyorlar. Tanrı'nın sözünü reddettiği için mahvoluyorlar. Saul diye bir kral var. İsrail'in ilk kral oluyor. O çağda İsrail halkının en çok saygı gösterdiği kişidir. O yüzden onu gerçekten kral olarak yaptı. Tanrı onu kral yaptı ama daha sonra Tanrı'ya itaatsizlik yaptı. Dolayısıyla Tanrı'nın peygamber aracılığıyla söyledi ki sen alçak gönüllüyken Tanrı seni kral yaptı ama sen Tanrı'nın sözünü reddettin. Ama Saul Tanrı'ya kurban sunduğu zaman güzel bir inek ve koyun çok harika hayvanlarla kurban yani sunmaya çalıştı. Tanrı sözünü işitmek kurbandan daha iyidir ve koyunun yağdan daha güzeldir diye söyledi. Tanrı'nın sözünü reddetmek puperistlik yapmaktan daha kötüdür ve farcılık kadar günahtır. dedi. Yani parcıktan daha kötü bir şeymiş. Sen Tanrı'nın sözünü reddettin için Tanrı seni reddetti. O zaman Benjamin Oyman ilk kral olan o Saul artık onun krallık bitti. Ama kutsal kitaba baktığınız zaman İsrail diye bir ülke var ve Yahuda diye ülke var. Yahuda ve İsrail var. İsrail'in kralları var ve Yahuda'nın kralları var. İsrail'in ya da Yahuda'nın kralları hemen hemen 50 kişi oluyor. Herkes Tanrı ilk başta bereket verdi ve Tanrı onları sevdi. Süleyman olsun. Ama o kadar çok krallar sonunda değiştiler. Yoldan saptırlar. Ondan sonra Tanrı'yı üzdüler. O yüzden siz Eski Antlaşma kitabını okuduğunuz zaman, birinci, ikinci krallara okuduğunuz zaman ne kadar çok lanet aldılar. Ne kadar Yahuda olsun, İsrail olsun ne kadar çok lanet aldı ve sıkıntı çekti. Yani mahvoldular. İsa Mesih'in gelişine dek krallık devam etmesi lazımdı ama ortada Babilon tarafından perdedildi. Yahuda'nın ve İsrail'in krallık bitti. Hepsi bitti değil mi? Niçin böyle? Çünkü onlar Tanrı'nın sözünü reddettiği için Tanrı da onları reddetti. Ama Davut hakkında ne dedi? Ben İsa'nın oğlu Davut'u görüyorum. Davut benim görünüme uygundur dedi. Yani siz Davut'u iyice biliyorsun. Davut ne kadar kötü. Çünkü Uriya diye bir kişi var. Onun karısını almak için onu savaşa gönderiyor ve ölmesini sağlıyor. Yani savaşa gönderiyor ve onun ölmesini sağladı. Ne kadar kötü değil mi? Ama Tanrı onu kötü demedi. Yani günah işledi ama onu bağışlıyor, onu seviyor. Çünkü insansal olarak, ahlaki olarak, bedensel olarak zayıf ve kötülük yaptı ama değersiz. Kötülük yaptı ama Tanrı onu sevdi. Ne demiş? Ben İsa oğlu Davut'u gönlüme uygun bir adam olarak gördüm. O her istediğimi yapar dedi. Yani Davut kurarken hiçbir ülke İsrail'e saldıramadı. Yani en çok güçlüydü o İsrail. İsrail en çok güçlüydü onun çağında. Tanrı ne istiyor? Ferisiler ne kadar harikadır. Araki olarak ve etiksel olarak, insansal olarak ne kadar harika insanlar. Ama Ferisiler lekesiz insanlardı. İsa'nın dışında kimse onu kötü diyemezdi ama Rab onlara ne dedi? Ey halinize bilginleri ve perisiler, iki yüzlüler dedi. Ondan sonra dedi ki doğruluğunuz din bilginleriyle ferisilerinkini aşmadıkça göklerin egemenliğine asla giremezsiniz dedi. Müste derken içimizde hareketli olması lazım. İçimizde etkin olması lazım. Sadece Tanrı'nın sözünü kulakla duymakla olmuyor. Acaba Tanrı'nın sözü içinizde etkin miydi? O söz gerçekten bana gelip kutsallığı gerçekten yardım eder ve etkin olursa imkansız olan hiçbir şey yok diyor. Acaba sizin yaşamanızda gerçekten güçlü müsünüz? Bütün her bakımda siz bütün işlerinde güçlü müsünüz? Yani biraz başarılı olunca seviniyor. O, ama biraz başarısız olunca yani üzülüyor ve mutsuz oluyor değil mi? Niçin böyle? Tanrı'nın sözüne dayanarak yaşamadığı için. Kutsal ruh geldi. Ne yaptı? Tanrı İsa Mesih'in aracılığıyla söylediklerini hatırlatıyor ve öğretiyor ve o sözü yerine getiriyor. Kutsal ruh. Kutsal kitap bunu anlatıyor. Mesela elektrik tel var. Elektrik tel içinde elektrik olması lazım. Aynı şekilde Tanrı sözü olması lazım ki kutsal ruh içinde çalışabilir. Ben gerçeği bildiğim için şimdi 59 yıldır iman hayatını sürdürüyoruz. Ama ben bedensel olarak, insansal olarak çok küsüz bir kişiyim. Değersiz olabilirim. Çok günah işlediğim bir zayıfım. Ama ben Tanrı'nın sözüne saygı gösteriyorum ve Tanrı'nın sözüne itaat ediyorum. Gerçekten Tanrı'nın sözünü seviyorum. O yüzden şimdiye kadar Tanrı'nın işini yapıyorum. Tanrı beni kullanıyor. İmanımız ilk rütüp aldığım zamandan itibaren sürekli devam etmek lazım. Kutsal kitap ne diyor? Bir ağacın çubuğu mesela yani kuruyabilir diyor. O zaman insanlar bunu yakacak diyor. Aynen bunun gibi. Bebe vermeyen çubuğu baba yok edecek diye Yuhanna 15. bölümde anlatıyor. Niçin prislenmiyor, niçin çiçek açmıyor, niçin meyve vermiyor diye, yani niçin kuruyor. Günümüzde birçok insanlar ilk başta rütüp aldım diye seviniyor ama daha sonra kilise hayatını sürdürürken pişman oluyorlar. Niçin pişman oluyorlar? Niçin Tanrı hakkında pişman oluyorlar? Kutsal ruh hakkında pişman oluyorlar? Niçin pişman oluyorlar? Niçin iman hakkında pişman oluyorlar? Gerçekten anlamıyoruz değil mi? Herkes genç olsun, yaşlı olsun. Rab bizim ruhumuzu alacağı zaman çok çabuk gelecektir. Rab geldiği zaman acaba siz neye diz çöktünüz? Siz ne yapacaksınız? Dolayısıyla acaba saman mıdır, buğday mıdır? Rab'in gelişine de imanımızı acaba koruyabilecek miyiz ya da terk ederek yoldan sapacak mıyız? Yani önemli olan budur. İmanımız ilk zamandan daha ilerlemesi lazım. Daha büyümesi lazım. Durmamak lazım. İlk zamanlarda iman hayatınızda ne kadar sevinçliydiniz değil mi? Siz bakın İsa'ya inandığı zaman biz mesela gerçekten baptist oluyoruz. Baptist derken beden aracılığıyla Tanrı sözünü ilk olarak tecrübe etmek oluyor. Tövbe de bir tecrübe oluyor. Ruhsal tecrübe oluyor. Tanrı sözünü işiterek, tövbe ediyoruz ve Tanrı sözünü işiterek baptist oluyoruz. O zaman Tanrı sözüne göre kutsal ruh geliyor ve biz bilinmeyen dillerle konuşuyoruz. Bilinmeyen diller sadece zevk almak için yapmıyoruz. Çok ilginç oluyor diye yapmıyoruz. Yani armağanı tadıp yoldan sapanlar var. Ben hastalar mesela geliyor. 7 yaşından daha küçük olanlar mesela hastaysa annesini iyileştiriyor çocuğu iyileşiyor. Ruhsal olarak güçlensin diye bilinmeyen dillerle konuş diyorum. Çünkü bilinmeyen diller Tanrı'ya yapıyor. İnsanlara yapmıyor. Kendi ruhu sırlarını açıyor diyor. O yüzden yüksek sesle bilinmeyen dillerle konuşursa çok güzel oluyor. Bilinmeyen dillerle konuş deyince yani yapamıyor. Niçin? Çünkü normal gününde o şekilde bilinmeyen dillerle dua etmediği için güçsüz kalıyor ve yapamıyor. O yüzden ruhsal olarak güçsüz. Ruhsal olarak ölü. O yüzden içindeki kendisine sıkıntı veren o kötü ruhları kovamıyor, savaşamıyor, gücü yetmiyor. Ama kutsal kitap ne diyor? Şeytana karşı direnin diyor. O zaman geri çekilecek diyor. İblise karşı direnin diyor. O zaman geri çekilecek diyor. Ama bilinmeyen dillerle konuşurken başka insanlar yaptığı için ben de yapayım diye yapmamak lazım. İsa Mesih ne demiş? Bana iman edenler adımla yeni dil konuşacak diye kutsal kitapta yazılır. Pentekost gününde 120 kişi bilinmeyen dillerle konuşmaya başladı. O ise biz de yapmak lazım diye söylememek lazım. Yani bundan önce İsa Mesih söyledi ki bana iman edenler adımla yeni bir dil söyleyecek diyor. Yani görünüş olarak çok garip, çok iyi değil diye düşünmemek lazım. Rab söylediği için biz onu yerine getirmek lazım. Rab söylediği için biz baptist almak lazım. Rab söylediği için tövbe etmek lazım. Rab söylediği için bilinmeyen dillerle konuşmak lazım. İçimizde Rab'in söz dili olması lazım. Ama bugünlerdeki insanlar öyle yapmıyorlar. Esra'nın işleri 2-4 ne diyor? Kutsal ruh geldiği için kutsal ruh araçlarıyla bilinmeyen dillerle konuşmaya başladı diyor. Yani kutsal kitapta 9 tane armağan var değil mi? Gerçekten siz yani ağacın çubuğu varsa çiçek olması lazım. Yani meyve vermek lazım. Sadece armağanı tadıp yoldan sapanlar ne kadar çok var. Armağanı tadıp yoldan sapmış olanlar ne kadar çok var. Bunu sürekli geliştirmek lazım. Sürekli büyümek lazım imanda. O yüzden dört yıl ya da 10 yıl iman hayatını sürdürerek diyor ki geçmişte ben çok sevinçliydim diyor. Ben geçmiş gibi sevinçli olmam lazım ama yapamıyorum diyenler çok var değil mi? Yani geçmiş gibi olmuyor değil mi? Yani bir kere kaybedince tekrar sevinçli olmak kolay değil. Kutsal kitap bu konuda iyice anlatıyor. Bir kere çubuk ilkbahar gelince çiçek açmıyorsa yani bu kuruyacak ve insanlar bunu yakacak diyor. Tekrar iyileşemez diyor. Bu kadar kilisede ne kadar hizmet ediyor, ne kadar çalışıyor ama rütüp artık zamanki o sevinç, kutsal ruhla dolu olup bilinmeyen dillerle konuştu. O ilk rütüp artık zamanki o sevinç kaybolmuş. Ve bunu tekrar yani olmaya çalışıyor ama yapamıyor. Tanrı sözünü öğretiyor ama Tanrı işini yapıyor ama içinde sevinç yok. Bütün hayat boyunca bu şekilde iman hayatını sürdürdüğü için ne kadar çok sıkıntılıdır. Gerçekten ben de ilk kiliseye gelip rütüp aldıktan sonra bazen sıkıntılıydım ama ben gerçekten Tanrı bana verdiği o rütüpü 59 yılda sürekli devam ettiriyorum ve sevinçle dolu olduğum için gerçekten Rab'be şükrediyorum. Niçin sevinç yok? Çünkü yoldan saptığı için. tövbe ettikten sonra sürekli devam etmek lazım. Ama tövbe ettikten sonra, baptist olduktan sonra, Tanrı'nın iyi sözünü tadıktan sonra, güç aldıktan sonra, şifa ve diriliş gücü, bunları tadıktan sonra, armağanları tadıktan sonra, kutsal ruhun gücünü aldıktan sonra yoldan sapanlar tekrar iyileşemez diyor ve tövbe edemez diyor. Böyle insanlar tekrar o sevinci almak için, tekrar ilk gün gibi olması için İsa Mesih tekrar inmesi lazım. Golgota'da tekrar çamata gerilme lazım. Utandırılması lazım diyor yani. Ama İsa Mesih sadece bir kere ölüyor. İki kere ölmez. Bir kere öldü ve bir kere kendi işini tamamladı. Ama onun başarısını ihmal ederek reddeden insanlar için İsa Mesih tekrar acaba gelebilir mi? Kutsal kitap ne kadar çok insanlar hakkında anlatıyor. Hananya ve Şapira Pentekost gününde çok rütup almış ve kendisini adamış. Ve ondan sonra ama yani artırılı ve o kadar rütüp bor olan çağında iki karı koca, iki kişi yani karı koca öldüler. Siz Tanrı'yı Tanrı'yı denemeyin, Tanrı'yı aldatmayın. Günümüzde kilisede el koyma çiftlerler el alınıyorlar. El almak derken yani bu boş boşuna yapmamak lazım. Er aldıktan sonra yoldan sapanlar var. Yani kutsal ruhun adıyla Tanrı'nın önünde, bütün kalabalık önünde, kilise önünde er aldırlar. Ağladırlar ve söz verdiler. Ve er aldıktan sonra ama vazgeçerek kiliseden ayrılıyorlar. Siz gerçekten Tanrı'yı denemiş oluyor. Tanrı'yı denemiş oluyor. Kutsal kitapta ne diyor? Sen kutsal ruhu kandırmayın diyor. Kutsal ruha karşı olmayın diyor. Hiç bağışlamaz diyor. Yani bu konuda açıkça anlatıyor kutsal kitapta. Bizim imanımız ne oluyor? Gerçekten iman hayatını iyice sürdürmemiz lazım. Rab beni çağırıncaya kadar iman hayatını iyice sürdürmemiz lazım. Dolayısıyla biz armağanları sadece tatmamak lazım. 9 tane armağanlar hepsi olsun diye daha büyümemiz lazım. Daha çok büyümek gerekiyor değil mi? Ama gerçekten siz büyüyor musunuz? Bilmeyen dillerle konuşuyorsunuz ama sonra bunu durduruyorsunuz. Ondan sonra kendi duygusal olarak sevinçli ise lahasa yani kutsal ruhla dolu diye düşünüyor. Ama Tanrı sözünün gücü içimizde çalışmıyor. Dolayısıyla herkes armağanları tadıp kutsal ruha paydaşlık olmuş oluyor ama yoldan sapıyorlar. Böyle insanlar ne kadar çok var. Er alıyorlar, ondan sonra baptist oluyorlar ve tövbe ediyorlar. Ve ondan sonra yoldan sapanlar ne kadar çok var. Ruhsal olarak ne kadar yani hassas değiliz. Ruhsal olarak ne kadar çok yoldan sapmış olanlar var. Tanrı bize yaşam sorununu üfledi. Niçin? Bizim ruhsal varlık olmamız için, iyice büyümemiz için, ruh denen o kap içinde Tanrı'nın sözü olsun diye, Tanrı'nın body olsun diye, Tanrı'nın gücü olsun diye, Tanrı'nın bereketi onun içinde olsun diye. Ama o kap hepsi kırılmış. Siz gerçekten Tanrı'nın bereketi alabiliyor musunuz? Yani kap hepsi kırık. Tanrı'nın verdiği o body yani acaba içerebilir mi? O imanı içerebilir mi? Kutsal kitap ne diyor? Şimdi 2. Korintliler 4, 3, 4'te ne diyor? Bu iman dünya ilahlar onları kandırdı diyor. Müsteye inanmasın diye kandırdı diyor. Niçin müsteye inanamıyor diyor? Çünkü mafa mahkumdur, mahkumdur diyor. Yani mafa mahkumdur diyor. Bu kişi mahvolacak diyor. Mahvolmaya kararlıdır diyor. Yani İsa Mesih'in öğrencisiydi ama İskalyot Yahudi hakkında ne dedi? Bu kişi keşke doğmasaydı diyor. Sizin yüreğiniz çok kötü ve Tanrı sözünü istemiyor ve o söz etkin değil ve tohum tarlaya düşüp büyümesi lazım ama yol kenarında düşmüş olan tohum gibi hiç çalışmıyorsa bu ne kadar mutsuz, ne kadar kötü bir şey değil mi? İbraniler 6:8'den itibaren ne diyor? Tekrar iyileşemez diyor. Dolayısıyla %90 tamamen yoldan sapmış, tadıp yok, yoldan sapmış, bitmiş. Bunu iyileştiremez. İsa Mesih'i geri çağırıp çağırmaya gelmese olmaz diyor. Ama yani kurtulmak istiyorsa, ben ilk iman ettiğim zaman bu şekilde sevinçliydim diye yani iyileşmeye çalışıyorsa geri kalan %10 yani bunu tutma için sık sık sık sık yağan o yağmur gibi yani yağmur inince yağmur yayınca kurumuş olan o ağaç tekrar böyle yani yaşadığı gibi Tanrı'nın tutunu alıp o yağmur gibi şeyleri alıp yaşamak lazım diye anlatıyor ve İbraniler 10. bölüm 36'da siz gerçeği ardınız, bilgi ardınız ama bile bile günah işliyorsunuz. Geçmişteki gibi günah işliyorsunuz. O zaman tekrar bağışlanamaz diyor. Yani kurban yok diyor. İsa Mesih'in o başarısıyla seni kurtardı ama yani bu kurbanı ihmal ettiği için artık kurban yok diyor. Tekrar bağışlanamaz diyor. Şimdi artık sen korku içinde, ağlayış içinde yargıyı bekleyeceksin diyor. Ateş gölünü sadece beklemek zorundasın diyor. Acaba diye düşünmemek lazım siz. Yani ölünce. Gerçekten kutsal kitapta ne diyor? Ağlayış ve dış gıcırtısı olacak diyor. Ben gerçekten buna inandığım için ben mücadele ediyorum. Mücadele ederek çalışmaya çalışıyorum. Yaşlanıyorum ama kusurlu içinde çalıştığını ben sağlıyorum. Tanrı içimde etkin olmasını sağlıyorum. Ben sınırlamıyorum. Tanrı beni kullansın diye, bana bereket ver diye, güç ver diye, beni kullan diye, Tanrı söz verip beni kullan diye, Tanrı bana iş ver de beni kullan diye. Biz gerçekten yoldan sapmamamız lazım. Şimdiden itibaren biz armağanı sadece tadıp kiliseye gelenleri az olan insanlar armağan aldıysa yani bununla bitmemek lazım. Bu sanki prizlenmiş oluyor. Artık yaprak çıkması lazım. Bir çiçek çıkması lazım. Meyve vermesi lazım. Sadece armağanı tadıp yoldan sapmamak lazım. Kutsal ruhla ortak olduktan sonra yoldan sapmamak lazım. Tanrı sözünü işitip sevindikten sonra sönmemeliyiz. Ve daha çok armağan alması lazım. Duygusal olarak değil, yani boş inanca inanıyormuş gibi olmaması lazım. Tanrı sözü bende etkin olsun diye, Tanrı'nın sözü içimde gerçekten çalış diye o sözü gerçekten istemek lazım ve beklemek lazım. biz bu toplantı aracılığıyla ruhum taprak olalım diye Tanrı sözünü paylaşıyoruz. Bazı insanlar Tanrı sözünü almış olan bir taprak olması lazım değil mi? Yani kırık bir kalp olmaması lazım. Ben yasadan korkmuyorum. Ben hiç korkmuyorum çünkü ben yasayı yemiş kişiyim. Yasayı geçtim ama İbraniler artı 1'den 8'e kadar ve İbraniler 26. bölümde ne diyor? Ben bu ayeti bütün hayat boyunca korkuyorum. Ben de armağanı tadıp iyileşmeyen kişi olmamak istiyorum. Ben şimdi bütün armağanlarımı kullandığım için ben sevinçle doluyum ve sevinçle dolup yaşıyorum. Sevgili kardeşlerim, hep beraber şöyle diyelim: ruhum, canım diyelim, armağan alıp yoldan sapmayalım diyelim. Armağan alıp yoldan sapmayalım. Armağan alıp yoldan sapmayalım. Armağan alıp yoldan sapmayalım. Canım, Tanrı'nın sözünü alıp yoldan sapmayalım diyelim. Canım, Tanrı'nın sözünü alıp yoldan sapmayalım. Canım, Tanrı'nın sözünü alıp yoldan sapmayalım. Canım, Tanrı'nın sözünü alıp yoldan sapmayalım. Canım, kutsal ruhu tadıp yoldan sapmayalım diyelim. Canım, kutsal ruhu alıp yoldan sapmayalım. Canım, kutsal ruhu tadıp yoldan sapmayalım. Canım, kutsal ruhu tadıp yoldan sapmayalım. Biz kutsal kitabı okuduk. Metinde okuduğumuz gibi kurumuş olduysa artık iyileşemez. Şimdi geri kalan, yani bunlar Priestlerin %10 olsa da, yani yaşayabilsin diye herkes kalkar. Sana senin imanına engel veren, seni kandıran nedir? Dünya ilahlardır. Kutsal kitap şunu anlatıyor: bu mahkum olanlar için çalışan ruhtur diyor. Sağ elini göğsüne koy, sana engel veren, sana karşı direnen, senin içinde kötü düşünce veren, ruhsal hayatında sürekli bedensel yaşam yaşamana yardım eden o ruh kovun ve sol elini kapağına koy ve senin içindeki o ruh korkarak kovulması gerekiyor. Evet, kovulması lazım. Kovulması senin gücüyle, senin gücüyle kovulması lazım. Kovulması lazım. Çıkmak lazım. Çıksın. Bütün kötü ruhlar çıksın. Bütün kötü ruh çıksın. Bütün kötü ruh çıksın. Çıksın. Çık, çık, çık. Çık, çık. Defol, defol, defol. Bütün yürekle ben kutsal ruhla dolmak istiyorum diyelim. Ben hiç yoldan sapmamak istiyorum. Kutsal ruhla beni doldur diye dua edelim. Tanrı'nın sözü alıp yoldan sapmamak istiyorum. Bana Tanrı'nın sözü ver. Tanrı sözünün gücünü ver. Bana bereket ver diye. Daha yüksek sesle dua edelim. Daha yüksek sesle dua edelim. Herkes dua edelim.